Ayrım 52, Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 658. Altın dal denize açıldı. 50 kulaç derinliğe varınca başlıklarını çıkararak ölülerini denize teslim ettiler. O branda bezinden kefenlerin içinde 43 ölü vardı. Galliler, Devondular ve Zambere nehrinin kıyısındaki gizemli ülkeden gelen cengaverler. Artık hepsi de sonsuza dek silah arkadaşları olarak kalacaklardı. Sonra Hal gemisini korunmalı sığ yere geri götürdü. Orada bütün adamlarını çarpışmanın verdiği zararların onarılması ve General Nazet'in karadan yolladığı barutun depoya doldurulması işlerinde çalıştırdı. Üçüncü gün sabaha karşı karanlıkta top sesleriyle uyandı. Hemen güverteye çıktı. Aboli rüzgar altı tarafındaki küpeştenin önünde duruyordu. ''Savaş başladı Gundvane. General bu son çarpışmada ordularını El Grang'ın güçlerine karşı sürdü.'' İki dost küpeşlerin önünde durup karanlık kıyılara baktılar. Uzaklardaki tepeler savaş alanında çakan cehennemi ışıklarla aydınlanıyordu. Kalın toz ve duman tabakaları durgun havada gökyüzüne yükseliyor ve tropiklerin büyük fırtına bulutları gibi dev bir örs biçimini alıyordu. Hal Aboli ile Ned Tyler'a El Grand yenildiği takdirde ordusuyla denizi aşarak Arabistan'a kaçmaya çalışacak diye açıkladı. Sonu gelmeyen top seslerinin yarattığı gümbürtüyü dinliyordu. ''Demir al ve gemiyi güneye döndür. Adulis körfezinden kaçmaya çalışan düşmanları karşılayacağız.'' Altın dal körfezin ağzındaki yerini alır ve yelkenlerini kısaltırken öğleyi geçmişti. Top sesleri hala kesilmiyordu. Hal direğin tepesine tırmanarak teleskopunu Zulla'nın gerisindeki geniş düzlüğe çevirdi. İki büyük ordu orada ölüm kalım savaşına girişmişlerdi. Kaptan toz ve dumanın yarattığı perdenin arasından saldıran ya da karşı hücuma geçen küçük atlıları görebiliyordu. Hayvanlarının nallarının kaldırdığı tozlar yüzünden birer hayalete benziyorlardı. Dev topların ağzından fışkıran alevler güneş ışığında uçuk kırmızı gözüküyordu. Piyadelerin oluşturduğu uzun sıralar kızıl sislerin arasında ölmekte olan yılanlar gibi kıvrılıp bükülüyordu. Askerlerin mızraklarının ucu sürüngenlerin pulları gibi parlıyordu. Çarpışmalar yavaş yavaş kıyıya doğru inmeye başladılar. Hal süvarilerin uçurumların yukarısında akarak biraz dağınık olan piyadelerin arasına daldıklarını gördü. Kılıçlar kalkıp indi ve piyadeler etrafa dağıldılar. Adamlar kendilerini kayalıklardan aşağıdaki denize atmaya başladılar. Kaptanın içi için yiyordu. Kim bunlar? O atlar kimin? Sonra merceğin sayesinde kalabalık süvari grubunun önündeki Habeşistan'ın beyaz açını gördü. Atlılar Zulla'ya doğru uçarcasına gidiyorlardı. Aboli Nazet onları yendi dedi. El Grang'ın ordusu kaçıyor. Bay Tyler derinliği ölçtür. Bizi kıyıya daha yaklaştır. Altın dal sessizce körfezin ağzına kaydı. Şimdi kıyıdan ancak bir halat boyu uzaklıktaydı. Hal direğin tepesinden boz savaş bulutlarının ağır ağır dönerek kıyıya yaklaştığını gördü. El Grang'ın askerleri kargaşa içinde Etiyopya süvarilerinin önünden kaçıyorlardı. Adamlar silahlarını atarak sendeleye sendeleye suyun kıyısına indiler. Onları götürecek her türlü tekneye binmeye razıydılar. Sonra her boyda ve durumda yelkenli teknelerden oluşan bir filo kıyıdan ayrıldı. Tıka basa kaçaklarla doluydular. Yelkenliler alev alev yanan Zulla limanından körfezin ağzına doğru ilerlediler. Koca Daniel tanrım diyerek güldü. Suda birbirlerine nasıl da sokulmuşlar. İnsan körfezin bir yanından diğerine onları basa basa gidebilir. Ayakları da hiç ıslanmaz. Hal topları yuvalarından uzatın lütfen Bay Daniel diye emretti. Bakalım onların ayaklarından başka şeylerini de ıslatabilecek miyiz? Altın dal küçük teknelerden oluşan büyük filoya daldı. Ufak yelkenliler kaçmaya çalıştılar ama Firketayn onları kolaylıkla yakaladı ve topları gürlemeye başladı. Tekneler arka arkaya parçalanarak alabora oldular. Yenilmiş bitkin askerler sulara yuvarlandılar. Zırhları yüzünden çok çabuk battılar. Bu öyle korkunç bir katliamdı ki topçular artık namları dışarı uzatırken sevinçle bağırmıyorlardı. Sıkıntılı bir sessizlik içinde çalışıyorlardı. Hal topların gerisinde dolaşarak onlara ''Neler hissettiğinizi biliyorum çocuklar'' dedi. ''Ama onlara bugün aman verirseniz yarın hepsiyle yeniden savaşmanız gerekebilir. Acaba o zaman size merhamet gösterirler mi? Bunu kim bilebilir?'' Katliam Halin de midesini bulandırıyor, güneşin batmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Ya da katliamı sona erdirecek herhangi bir şeyi. Bu fırsatı beklenmedik bir biçimde yakaladılar. Sancak tarafındaki topların başında olan Aboli yerini bırakarak kıç güvertesinde bir aşağı bir yukarı dolaşan Halin yanına koştu. Kaptan başını kaldırıp ona sert sert baktı. Aboli ise Pruva'nın üzerinden sancak tarafını işaret etti. ''Şu kırmızı yelkenli gemi, kıçtaki adam. Onu görüyor musun Gundvane?'' Halin kollarındaki tüyleri endişeyle diken diken oldu. Sırtından soğuk terler aktı. Çünkü kıçta dümen yekesine dayanmış duran uzun boylu adamı tanımıştı. Adamın yüzü tıraşlıydı. Uçları sivri bıyığı yoktu artık. Bir Arap soylusu gibi giyinmişti. Başında sarı bir sarık, ayaklarında beyaz şalvar ve yumuşak deriden yapılmış, dizlerine kadar gelen çizmeler vardı. Kaftanı işlemeliydi. Ama beyaz, tenli suratı etrafındaki kara sakallı adamların arasında bir ayna gibi dikkati çekiyordu. Çevresindekilerin arasında onun gibi uzun boylu, atletik vücutlu ve geniş omuzlu adamlar olabilirdi. Ama hiçbirinin belinde kını altın işlemeli o ünlü kılıç olamazdı. ''Hal gemiyi döndür Bay Tyler'' diye emretti. ''O kırmızı yelkenli tekneye yanaş.'' Ned onun işaret ettiği tarafa bakınca küfürü bastı. ''Köpoğlu köpek, Schroeder bu. Şeytanın onu lanetleyip cehenneme götürmesini dilerim.'' Yüksek direkli firkateyn üzerlerine gelirken Arap mürettebat küçük yelkenlinin yan tarafına koştu. Kendilerini denize atarak kıyıya doğru yüzmeye çalıştılar. Etiyopya süvarilerinin kılıçlarını altın dalın namluları uzanan toplarına tercih edeceklerdi. Schroeder kıçta yalnız kaldı. Başını kaldırarak yüzünde o soğuk ve acımasız ifadeyle fırkateyne baktı. İyice yaklaşırlarken Hal Hollandalı'nın suratına tozların ve barut hislerinin bulaşmış olduğunu gördü. Giysileri yırtılmış, savaş alanının kirlerine bulanmıştı. Genç kaptan küpeşteye giderek Hollandalı'nın bakışlarına karşılık verdi. Birbirlerine o kadar yakınlardı ki Hal'in sözlerini duyurmak için sesini yükseltmesine pek gerek kalmadı. ''Albay Schroeder, kılıcım sizde efendim.'' ''Schroeder o halde buraya inip onu almak zahmetine katlanır mısınız efendim?'' diye sordu. ''Bay Tyler, ben yokken komuta sende. Gemiyi yelkenliğe iyice yanaştır ki ona geçebileyim.'' ''Aboli, bu delilik Gundvane!'' diye fısıldadı. ''Hal dikkat et de bu işe hiç kimse karışmasın.'' dedi. ''Sen de öyle.'' Kaportaya gitti. Küçük yelkenli aşağıda yalpalayarak belirdiği zaman merdivenden kayarcasına indi ve teknenin tek güvertesine atladı. Kılıcını çekerek kıça doğru baktı. Schroeder dümen yekesinden uzaklaşıp kolalı gibi duran kaftanını çıkardı. ''Siz romantik bir budalasınız Henry Courtney'' dedi. Neptün kılıcı hafifçe hışırlayarak kınından çıktı. Hal de kendi kılıcını çekerken ''Ölümüne değil mi?'' diye sordu. Schroeder ciddi bir tavırla başını salladı. ''Tabii, çünkü ben sizi öldüreceğim.'' Bir menüete başlayan iki aşık gibi yavaşça birbirlerine yaklaştılar. Dönerek bir daire çizerken kılıçları birbirine dokundu, çarptı, çelik çeliğin üzerinden kaydı. Ayakları devamlı hareket halindeydi. Kılıçların uçlarını yukarıya doğru tutuyor, birbirlerinin gözlerinin içine bakıyorlardı. Ned Tyler firkateyni 50 metre ötede tutabilmek için dümeni ustalıkla kullanıyor, kısaltılmış yelkenleri rüzgara göre ayarlıyordu. Mürettebat küçük yelkenliğe yakın olan küpeştenin önüne dizilmişti. Sessizce ve dikkatle düelloyu seyrediyorlardı. Çoğu stil ve teknik gibi inceliklerden anlamıyordu. Ama yine de bu öldürücü törenin zarafet ve güzelliğinin farkındaydılar. ''Gözlerine bir göz!'' Hal babasının sesini duyar gibiydi. ''Gözlerinden onun ruhunu oku!'' Schroeder'in yüzünde hala o ciddi ifade vardı. Ama kaptan onun soğuk bakışlı mavi gözlerinde beliren ilk gölgeyi fark etti. Bu korku değil, saygıydı. Kılıçlarını böyle hafifçe birbirlerine dokundururlarken bile Schroeder düşmanını tartmıştı. Daha önceki karşılaşmalarını hatırlıyordu. Bu nedenle bu tür bir güç ve ustalıkla karşılaşacağını tahmin etmişti. O da Hal gibi bu düellodan sağ çıktığı takdirde bir daha ölümün bu kadar yakınında dans etmeyeceğini ve onun soluğunu hissetmeyeceğini biliyordu. Schroeder saldırıya geçmeden bir saniye önce Hal bunu onun gözlerinden okudu. Albay bir dizi süratli hamleyle saldırıya geçti. Kaptan her saldırıyı durdurarak geriledi ama bu hamlelerin ne kadar güçlü olduğunun farkındaydı. Yukarıda firkateynin küpeştesinden onları seyreden gemicilerin heyecanlı omurtularını hayal meyal duyuyordu. Bütün dikkatini Schroeder'in gözlerine vermişti. Onun darbelerini karşılıyordu. Hollandalı birdenbire kılıcı Hal'in gırtlağına saplamak için atıldı. Genç adam bunu engellediği anda birdenbire sağ dizini büktü ve Hal'in ayak bileğine doğru uzandı. Kaptanın aşil kirişini keserek onu sakatlayacaktı. Hal ışıltılı altın kılıcın üzerinden atladı ama kılıcın bir an çizmesinin topuğuna geldiğini hissetti. Genç adam iki ayağı birden havada olduğu için bir an dengesini kaybetti. Schroeder hemen doğruldu, tıpkı saldırıya geçen bir kobra gibi. Kılıcın açısını değiştirdi ve Hal'i karnından yaralamaya çalıştı. Genç adam geri sıçradı ama kılıcın kendisine dokunduğunu fark etti. Çelik bir ustura kadar keskin olduğu için can acısı duymadı. Sanki karnı hafifçe tırmalanmıştı. Genç adam sol ayağının üzerine sıçradı ve Schroeder'in mavi gözlerinden birine doğru uzandı. Albayın gözlerinde hayret dolu bir ifade belirdi. Başını yana eğdi ve kılıcın ucu yanağını yardı. İki hasım gerileyerek yine birbirlerinin etrafında dönmeye başladılar. İkisi de yaralanmış, kanları akıyordu. Hal sıcak sıvının gömleğinin önünü ıslattığını hissediyordu. Kırmızı bir çizgi Schroeder'in ince dudaklarının yakınından akıyor ve çenesinden damlıyordu. Schroeder, "İlk kanı ben çıkardım değil mi efendim?" diye sordu. Hal bunu kabul etti. "Evet efendim, ama acaba son kanı kim akıtacak?" O daha bu sözleri söylerken Schroeder bu kez olanca amansızlığıyla saldırıya geçti. Altın daldaki seyirciler heyecanla uluyup zıplarken Hollandalı Hal'i küçük yelkenlinin kıçından adım adım buruna doğru sürdü. Genç adamı oraya sıkıştırdı. İki kılıç birbirine kilitlendi. Hal küpeşteye dayanıp kaldı. Hasımların gözleri birbirinden ancak bir el uzaklığındaydı. Solukları birbirine karışıyordu. Hal düşmanını orada tutmaya çalışırken Schroeder'in üst dudağında bir ter damlasının belirdiğini gördü. Hal mahsus sallanarak vücudunu geriye doğru büktü. Kendininkilere çok yakın olan o mavi gözlerde bir zafer parıltısının belirdiğini fark etti. Ama sırtı bir okçunun çekiş gücüne dayanan bir uzun yay kadar sağlamdı. Birdenbire doğruldu ve bacaklarının, kollarının ve gövdesinin üst kısmının gücünü kullanarak Schroeder'i geri fırlattı. Bu hareketten aldığı hızla saldırıyı sürdürdü. Kılıçları birbirine çarparak, sürtünerek Hollandalıyı zorla geriletti. Açık güvertede kıça doğru sürdü. Albay dümen yekesi arkasına battığı için durdu. Daha fazla gerilemesi imkansızdı. Hal'in kılıcını durdurdu ve bileğinin bütün gücünü kullanarak bu kilit anını uzattı. Vincent Winterton'ı ve ondan önce 12 düşmanını daha bu oyunla öldürmüştü. İki hasmın kılıçları tiz sesler çıkararak onlarla birlikte döndü. Bu erimiş güneşten oluşan gümüş bir girdap gibiydi. İki adamı birbirlerinden ayırıyor ama yine de bir arada tutuyordu. Düello uzadı, uzadı. İki düşmanın yüzünden de terler akıyordu. Soluk soluğaydılar. Hafifçe homurdanır gibi telaşla kesik kesik nefes alıyorlardı. Kılıcını geri çekecek ilk düellocu için bu ölüm demek olacaktı. Sanki bilekleri kılıçlarıyla aynı çelikten yapılmıştı. Sonra Hal Schroeder'in gözlerinde hiçbir zaman göremeyeceğini sandığı bir şeyin belirdiğini fark etti. Korkuydu bu. Hollandalı daire çizmelerini durdurmaya ve Vincent'a yaptığı gibi kılıçlarını kilitlemeye çalışıyordu. Ama Hal buna razı olmak niyetinde değildi. Hollandalıyı zorlayıp duruyordu. Albayın demir gibi kolundaki ilk yorgunluğu hissetti. Gözlerindeki çaresiz ifadeyi gördü. Schroeder sonra kılıcını geri çekti. Kılıcın ucunu indirdiği ve gard durumundan çıktığı an Hal saldırdı. Hollandalının göğsünün tam ortasına, bütün gücüyle. Kılıcın ucunun adamın göğsüne girdiğini, sonra kemiğe çarptığını hissetti. Kılıcının kabzası elinde sarsıldı. Firkateynin güvertesindeki adamların kükremeleri, fırtınanın dövdüğü bir denizin dalgaları gibi onlara çarptı. Hal'in zaferin ilk tadını aldığı ve kılıcının düşmanının canlı etine gömülmesinin zevkini çıkardığı sırada Schroeder geriledi ve altın kakmalı Neptün'ü gözlerinin hizasına kadar kaldırdı. Bu gözlerdeki safirimsi pırıltılar kaybolmaya başlıyordu. Albay saldırdı. İleri atılırken Hal'in kılıcı bedenine büsbütün battı. Ne çare ki genç adam ışıklar saçarak göğsüne doğru gelen Neptün kılıcının karşısında savunmasız durumdaydı. Kendi kılıcının kabzasını bırakarak geri sıçradı. Ama uzun altın kılıçtan da onun matkap gibi ucundan da kaçamadı. Kılıcın göğsünün sol tarafına yukarıya saplandığını hissetti. Sendelerken kılıç etinden çıktı. Genç adam kendini zorlayarak ayakta kalmayı başardı. İki hasım karşılıklı durdular. İkisi de ağır yaralıydı. Ama Hal silahsızdı. Schroeder ise Neptün kılıcını hala sağ elinde tutuyordu. ''Hollandalı, sizi öldürdüm sanırım efendim.'' diye fısıldadı. Hal yanıt verdi. ''Belki ama ben sizi öldürdüğümden kesinlikle eminim.'' Schroeder, ''O halde ben de emin olmalıyım.'' diye homurdanarak Hal'e doğru sarsakça bir adım attı. Ama sonra bacaklarının gücü kesildi, öne doğru eğildi ve güverteye kapaklandı. Hal acı içinde Hollandalının ölüsünün yanında diz çöktü. Sol elini göğsündeki yaraya bastırmıştı. Ama sağ eliyle Schroeder'in Neptün'ün kabzasını sıkıca kavramış olan ölü parmaklarını açtı. Elinde kılıç ayağa kalkarak altın dalın yukarıda kalan güvertesine doğru döndü. Işıltılı kılıcı havaya kaldırdı. Gemidekiler onu çılgınca alkışlayarak bağırıştılar. Bu ses Hal'in kulaklarında garip yankılar yaptı. Parlak Afrika güneşi sönükleşir, gözleri gölgeler ve karanlıklarla dolarken şaşkın şaşkın kirpiklerini kırpıştırdı. Sonra dizleri büküldü ve küçük yelkenlinin güvertesine hızla çöktü. Kucağındaki kılıcın üzerine doğru eğildi. Ned Tyler firkateyni yelkenliğe yaklaştırırken Hal geminin bordasının tekneye çarptığını hissetti ama bunu görmedi. Sonra Aboli'nin elleri onun omuzlarını kavradı. Zenci genç adamı kucağına alırken o kalın sesiyle kulağına mırıldandı. ''Artık bitti Gondwana. Her şey sona erdi.'' Ned Tyler gemiyi körfezin içerilerine götürerek Zulla'nın açıklarındaki sakin sulara demir attı. Şimdi limanda top ateşiyle delik deşik olmuş surların üzerinde Etiyopya bayrağı dalgalanıyordu. Hal kıçtaki kameranın ranzasında tam 14 gün yattı. Ona sadece Aboli bakıyordu. 15. gün zenci ile koca Daniel onu kaldırarak meşe ağacından yapılmış iskemlelerden birine oturttular. Genç adamı güverteye taşıdılar. Gemiciler birer birer kaptanın yanına geldiler. Ellerini alınlarına götürerek ona selam verdiler ve utana sıkına bir şeyler mırıldandılar. Hal'in gözlerinin önünde altın dalı sefere hazırladılar. Marangozlar top ateşi sırasında parçalanmış olan tahtaların yerine yenilerini geçirdiler. Yelkenciler yırtık brandaları diktiler. Koca Daniel denize atlayarak su hattının aşağısındaki zararı anlamaya çalıştı. Sonra yandan suyun yüzüne çıkarak güverteye seslendi. ''Hiçbir zarar görmemiş.'' Kıyıdan pek çok ziyaretçi geldi. Valiler, soylular ve askerler Hal'e teşekkür etmek için hediyeler getirdiler. Ona hayranlıkla bakıyorlardı. Genç adam güçlenirken misafirleri kıç güvertesinde ayakta karşılamaya başladı. Konuklar armağanlarla birlikte haberler de getirdiler. Hal'e General Nazet imparatoru zaferle Aksum'a geri götürdü diye açıkladılar. Sonra çok uzun günlerden sonra Tanrı'ya şükürler olsun dediler. İmparator Aksum'da taç giydi. Taç giyme törenine 40.000 kişi geldi. Hal özlemle uzaklardaki mavi dağlara baktı ve o gece pek uyuyamadı. Ertesi sabah Ned Tyler onun yanına geldi. Gemi denize açılmaya hazır kaptan. Teşekkür ederim Bay Tyler. Hal döndü ve ikinci kaptana bir emir vermedi. Genç adam kıçtaki kamaraya inmek için merdivene gittiği sırada nöbetçi direğin tepesinden seslendi. ''Limandan bir tekne çıkıyor.'' Hal heyecanla küpeşteye gitti. Teknedeki yolcuları bakışlarıyla taradı. Siyah buklelerin sevgili kehribar yüzünün etrafında bir çerçeve oluşturduğu zırhlı o ince kadını görmeye çalışıyordu. Ama sonra düş kırıklığına uğradı. Kolları ve bacakları kurşun kadar ağırlaştı. Yelkenlideki yolculardan sadece sıska vücudu ve omzunun üzerinden uçuşan beyaz sakalıyla Piskopos Fasilides'i tanımıştı. Fasilides gemiye binerek haç çıkardı. ''Tanrı bu güzel gemiyi ve içinde sefere çıkan bütün bu cesur insanları kutsasın.'' Kaba saba denizciler başlıklarını çıkararak güvertede diz çöktüler. Fasilides hepsini ayrı ayrı kutsadıktan sonra Hal'in yanına geldi. ''İmparator beni bir haberci olarak yolladı.'' Kaptan Tanrı onu kutsasın diye yanıt verdi. İmparatorun selamlarını getirdim. Size ve adamlarınıza teşekkür ediyor. Peşinden gelen rahiplerden birine dönerek onun taşıdığı kalın altın zinciri aldı. İmparator adına size Etiyopya'nın altın aslanını veriyorum. Mücevherli madalyonu olan zinciri Hal'in boynuna taktı. Düşmana karşı kahramanca savaştığınız için hak ettiğiniz ödülleri getirdim. İmparatorun size yolladığı kişisel hediyesini de. Piskoposun adamları küçük yelkenliden tik ağacından yapılmış ufak bir sandık aldılar. Ama sandık yandan aşırılamayacak kadar ağırdı. Sandığa halat bağlandı ancak dört güçlü gemici bunu makarayla yukarıya alabildiler. Fasili de sandığı açınca içindeki altınların ışıltısı güneş ışığında gözleri kamaştırdı. Hal adamlarına çocuklar diye seslendi. Plymouth limanına girdiğimiz zaman kesenizde bir şişe bira parası olacak. Fasili de öğrenmek istedi. ''Yola ne zaman çıkacaksınız?'' Hal her şey hazır diye yanıt verdi. ''Ama söyleyin, General Nazet'ten bir haber var mı?'' Piskopos ona kurnazca baktı. ''Hiçbir haber yok. Taç giyme töreninden sonra ortadan kayboldu.'' Meryem Ana'nın taşınabilir tapınağı da öyle. Bazıları Nazet'in geldiği dağlara geri döndüğünü söylüyorlar. Halil suratı asıldı. Yarın sabah deniz çekilirken yola çıkacağım peder. Size ve imparatora kutsamalarınız ve cömertliğiniz için teşekkür ederim. Genç adam ertesi sabah şafaktan 2 saat önce güverteye çıktı. Bütün gemi uyanmıştı. Altın dala yola çıkmanın her zaman uyandırdığı o heyecan hakimdi şimdi. Bundan sadece kaptan etkilenmiyordu. Kendini bir kayba ve ihanete uğramış gibi hissediyordu. Judith Nazet ona söz vermemişti ama Hal bütün kalbiyle genç kadının geleceğini ummuştu. Şimdi gemisini son defa dolaşırken dönüp kıyıya bakmamak için elinden geleni yapıyordu. Ned ona yaklaştı. ''Deniz çekiliyor kaptan. Rüzgar da çok uygun. Dahlak adasına kolaylıkla ulaşabiliriz.'' Hal artık yola çıkmalarını geciktiremeyecekti. ''Demir al Bay Tyler, bütün yelkenler fora. Bizi güneye, Filler Gölü'ne götür. Orada henüz tamamlanmamış bir işimiz var.'' Ned Tyler'la koca Daniel güldüler. Oraya saklandığını bildikleri hazineden paylarını alacaklardı artık. Serenlerde yelkenler şişti, altın dal sarsılarak uyandı, pruvası döndü, gemi dengesini buldu, şimdi burnu açık denize doğruydu. Hal ellerini arkasında kavuşturarak durmuş ileriye doğru bakıyordu. Aboli kolunda bir pelerinle yaklaştı. Kaptan ona doğru döndüğü zaman pelerini silkeledi ve Hal'in incelemesi için havaya kaldırdı. ''Pençeli haç, babanın her yolculuğun başında kullandığı pelerinin aynısı.'' ''Onu nerede buldun Aboli?'' ''Sen yaralandıktan sonra yatarken ben onu Zulla'da senin için hazırlattım. Bu pelerini taşımayı hak ettin.'' Aboli pelerini Hal'in omuzlarına koydu. Sonra sonucu anlamak için bir adım geriledi. ''Tıpkı baban gibisin. Onu ilk gördüğüm günkü gibi.'' Bu sözler genç adamı o kadar sevindirdi ki sıkıntısı biraz olsun dağıldı. ''Güverte!'' Direkteki gözcünün sesi aydınlanmaya başlayan gökyüzünde yankılandı. ''Direk!'' Hal başını arkaya atarak yukarı baktı. ''Kıyıdan işaret veriliyor.'' Kaptan çabucak dönerken pelerin etrafında dalgalandı. Zulla surlarının yukarısında şafağın aydınlatmaya başladığı gökyüzünde parlak 3 ışık uçuşuyordu. Hal bakarken bunları zarifçe uçuşarak yere doğru indiler. ''Aboli, Çin hava fişekleri bunlar.'' dedi. ''Çağrı işareti.'' Hal, ''Bay Tyler, lütfen gemiyi döndür.'' diye emretti. Altındal dönüş yaparken o da küpeşteye gitti. Aboli seslendi. ''Limandan bir tekne çıkıyor.'' Kaptan ileriye doğru baktı. Alacakaranlıkta küçük bir yelkenlinin onlara doğru geldiğini gördü. Tekne yaklaşır ve etrafta aydınlanırken kalbi hop etti ve soluğu kesildi. Burunda tanımadığı kılıkta bir kadın ayakta duruyordu. Arkasında mavi bir kaftan, başında da aynı renkte bir örtü vardı. Yelkenli gemiye yanaşırken genç kadın başındaki örtüyü çıkardı. Hal o şahane siyah bukleleri gördü. Judith Nazet gemiye çıktığı sırada kaptan onu kaportada bekliyordu. Genç kadın güverteye ayak basınca onu beceriksizce selamladı. ''Hayırlı sabahlar General Nazet.'' ''Ben artık general değilim. Ben sadece Judith adlı sıradan bir kızım.'' ''Hoş geldin Judith.'' ''Fırsat bulur bulmaz geldim.'' Genç kadının sesi boğuk ve biraz da kararsızdı. Artık Iyasu taç giydi ve taşınabilir tapınakta dağlardaki yerinde dinleniyor. ''Gelmeyeceğini düşünerek çaresizlikle kıvrandım.'' ''Judith, hayır Eltazar, bunu asla yapmamalısın.'' Hal yelkenlinin dönerek kıyıya doğru gittiğini hayretle gördü. Altın dala hiçbir yükü teslim etmemişti. ''Kaptan yanında hiçbir şey getirmedi mi?'' diye sordu. Judith yavaşça yanıt verdi. ''Sadece kalbimi getirdim.'' ''Kaptan, ben güneye gidiyorum.'' diye açıkladı. ''Sen nereye gidersen ben de oraya gelirim efendim.'' Hal Ned Tyler'a döndü. ''Gemiyi döndür, diğer rotaya, doğruca Dahlak Adası'na gidelim. Sonra güneye, Babel Mandeb'e ineriz. Son sürat Bay Tyler.'' ''Son sürat kaptan.'' Gülümsemesi yayılan Ned Tyler koca Daniel'a göz kırptı. Altındal şafakla karşılaşmaya koşarken, Hal geminin kıç güvertesinde dimdik durdu. Sol elini Neptün kılıcının safirli kabzasına dayamıştı. Diğer elini uzatarak Judith Nazet'i yakınına çekti. Genç kadın isteyerek ona sokuldu. Kitabın sonu. 30 Mart 2010. Sayfa 670.